Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda Sahih-i Müslim'in Zühd ve Rekaik bölümünü bitirdik geçen programımızda. Bu programımızda inşallah Kitabul İmare, imaret yani emirlik, İdarecilik, halifelik, imamlık, devlet başkanlığı ile ilgili bölüme başlayacağız inşallah. Hadis-i şerifler, o husustaki hadis-i şerifler, o konular üzerinde duracağız inşallah. Emirlik, idarecilik Müslümanlar açısından çok önemli bir husus. Müslümanların emirsiz, başıboş, idarecisiz kalması mümkün değil. Zalim emirler zamanında, Velid bin Ukbe zamanında zulmediyor halka. Adalet çok fazla gözetemiyor. Belki kendi nefsine göre hareket ediyor. Müslümanlar sahabilere şikayet etmişler. Tabi'in zamanında, Emeviler zamanında. Diyorlar bu idareciyi biz ne yapacağız? Bu bizi çok zulmediyor, haksızlık ediyor. Yani adaleti gözetmiyor şeklinde. Sahabi de diyor ki sabredeceksiniz. Elinizden bir şey gelmiyorsa sabredeceksiniz. Çünkü bu zalimin size 30 yıl zulmetmesi, zulmederek sizi idare etmesi sizin birkaç gün başıboş kalmanızdan daha hayırlıdır. Çünkü başıboş kaldığında insanlar emniyet, huzur kalmadığında toplumda herkes anarşist olur. Pek çok anarşist gruplar çıkar. İnsan sokağa çıkmaya korkar. Bu şekilde daha zor bir hayat olur. Bugün idarenin sağlanamadığı ülkelerde gördüğümüz karmaşa, nasıl insanlar zor durumda, evleri yıkılıyor, işleri tarumar oluyor, sokağa çıkmaktan korkuyorlar, akrabalar, yakınları ölüyor ama bu karışıklığa dur diyecek bir kimse yok. Kimisi sağdan vuruyor, kimisi soldan vuruyor. Her grup, her taraftan bir örgüt, çete çıkıyor. Her taraftan bir asker grup meydana geliyor. Herkes bizden misin, değil misin diye soruyor. Böyle bir karmaşa, böyle bir karmaşa hali, fesat hali hiçbir zaman Müslümanlar için düşünülemez. Hiçbir toplum için düşünülemez. Mutlaka devlet başa kuzgun neşe demiş atalarımız. Mutlaka bir devlet başkanının olması lazım. Ancak Müslümanlar açısından bunun Müslüman olması şart. Müslüman bir devlet başkanı olacak. Müslüman olduktan sonra fasık olabilir, günahkar olabilir, adaleti tam sağlayamıyor olabilir. Bütün bunlar artık Müslümanlar ellerinden geldiği kadar tabii ki nasihat edecek, düzeltmek için gayret edecek, dua edecek, çalışacak ama sabretmesini de bilecek. Yani başsızlıktan, karmaşadan, fesattan, fitne fesattan, karışıklıktan bunun daha önemli, daha doğru olduğunu, daha faydalı olduğunu sahabi söylüyor. Yani sizin için böyle bir idarecinin, sevmediğiniz bir idareci, Müslüman ama sevmediğiniz bir idarecinin 30 yıl idare etmesi sizin başıboş birkaç gün karmaşa içerisinde kalmanızdan daha hayırlıdır diyor. İmam Taftazani büyük alimlerimizden diyor ki Müslümanların kendilerinden bir devlet başkanı tayin etmelerinin farz olduğu hususunda icma ve ittifak vardır. Müslümanlar kendilerinden bir devlet başkanı, Müslüman bir imanlı bir devlet başkanı seçmek durumundadırlar. Ashab-ı kiram Peygamber Efendimizin vefatından sonra en mühim iş olarak idareci tayin etmeyi görmüşlerdir. Yani Peygamber Efendimizin daha defin işlemleri, kefenlenmesi bile yapılmadan öncelikle halife tayin edilmiştir. Zira İslami vazifelerin pek çoğunun yerine getirilmesi devlet başkanına bağlıdır. İslami ibadetlerin, muamelatın, vazifelerin yerine getirilmesi devlet başkanıyla mümkün olur. Devlet başkanı olmadan bunlar olmaz. Peygamber Efendimiz de devletini kuruncaya kadar insanlara hicreti emretti. Pek çok sıkıntılar çektiler. Bütün Müslümanlar hicret ettiler. O şekilde idareyi sağladılar ve o idareyi de genişleterek büyüttüler. İşte Müslümanlar için bu çok önemli. Zira İslami vazifelerin pek çoğunun yerine getirilmesi devlet başkanına bağlıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Kim devlet başkanına itaatten el çekerse kıyamet günü Allah'ın huzuruna makbul bir mazereti olmadığı halde çıkar. Mutlaka bir yere bağlı olacak devlet başkanına Müslüman. Başıboş olmayacak. Başıboş kendi halinde bir fesat halinde bulunması Onun için büyük bir vebal. Kim devlet başkanına itaatten el çekerse kıyamet günü Allah'ın huzuruna makbul bir mazereti olmadığı halde çıkar. Çünkü Müslümanların topluluğunu dağıtmış, oradan bir lif koparmış olur. Ve her kim de boynunda bir beyat olmadığı, Müslüman idareciye tabi olmadığı halde ölürse cahiliyet ölümü gibi bir ölümle ölmüş olur. Demek ki Müslümanların birlik olması ve tesbih gibi ve bu birliğin başında bir imamenin olması, bir imamın, imameti kübra devlet başkanı için kullanılıyor İslami eserlerde. İmameti suğra da camide namaz kıldıranlar için kullanılıyor. Zaten camide namaz kıldırmaya en büyük hak sahibi olan da İmameti kübra devlet başkanı. Öncelikle devlet başkanı cuma namazlarını okuldurur, bayram namazlarını okuldurur. Eğer kendisi kıldıramıyorsa vekalet verir. Vekalet verdiği imamlar kıldırırlar. Meşhur alimlerimizden Ömer Nesefi, Taftazani gibi, bu da hem akaidde hem diğer İslami ilimlerde allame olan, çok derin bilgiye sahip olan alimlerimizden Ömer Nesefi akaid metninde şöyle diyor. Müslümanlar için bir imama, siyasi lidere mutlak surette ihtiyaç vardır. Müslüman halkla ilgili dini hükümlerin infazı, cezaların tatbiki, değil mi? Yani toplumda mutlaka suçlular oluyor, cezalar verilmesi gerekiyor, mükafat verilmesi gerekiyor. Bunların hepsi devlet başkanına bağlı. Düşmanlara karşı vatan hudutlarının muhafazası. Cihat diye bir vazifemiz var. İslam'ın zirvesi, kubbesi diye Efendimiz tarif ediyor. Bu cihat da ancak bir devlet başkanıyla, bir idareci, siyasi liderle olabilir. Yoksa her grup kendi kafasına göre cihat ediyorum diye çıkıp ortalığı fesada veremez. Bunun için de mutlaka devlet başkanı lazımdır. Müslümanlardan ordu teşkil edilmesi, zekatların toplanması, zorbaların, soyguncuların ve eşkıyaların zapt-ı rapt altına alınarak kahredilmesi. Yani baskı altına alınması, bunlara hakim olması. Zorba, soyguncu, eşkıya, terörist eksik olmuyor. Toplumda mutlaka her yerde terörist çıkıyor, kötü niyetli insanlar çıkıyor. Bunların nasihatle uslanması, eğitimle uslanması mümkün olmuyor. Yani eğitimle uslananlar uslanıyor ama geriye mutlaka eğitimle, nasihatle, bilgiyle, merhametle, duygularla ıslah olmayan gruplar kalıyor. Onlara da mutlaka bir güç kullanmak gerekiyor. Bunu da devlet yapacak. Devlet başkanı bunu yapacak. Cuma ve bayram namazlarının ifa edilmesi. Cuma namazı kılabilmek için de böyle bir iktidara, idareye ihtiyaç var. İnsanlar arasında meydana gelen ihtilafların ortadan kaldırılması. İhtilafların ortadan kaldırılması. Hukuk üzerine kaim olan şahitliklerin kabulü. Velileri bulunmayan küçük yaştaki oğlan ve kızların, yetimlerin evlendirilmesi ve ganimet mallarının taksim edilmesi gibi mühim hususlar devlet başkanı sayesinde icra edilir diyor Ömer Nesefi. Yani bütün bunlar toplumda, devlet hayatında, toplum hayatında olması gereken işler, mutlaka her an bulunan işler. Bunların yapılması, icrası da mutlaka bir siyasi lidere, bir devlet başkanına ihtiyaç var. Onun için Müslümanların kendi kafasına göre partilere ayrılması, gruplara ayrılması, sağa sola çekmesi mümkün değil, doğru değil. Onların bir arada bulunması, bir Müslümana tabi olması, birlik içerisinde olması gerekir ki düşmana karşı kuvvetli olabilsin. Düşman da zaten bunu istediği için Müslümanları bölmek istiyor. Gerek partiler olarak şu parti bu partiye bölmek istiyor. Gerek cemaatler olarak şu cemaat bu cemaat, şu akım bu akım diye bölmek istiyor. Fikri, mezhebi, dini, siyasi her yönden düşman Müslümanları bölük pörçük etmek için gayret ederken Müslümanların da artık bu hususta uyanık olmaları, bir olmaları, birlik içerisinde hareket etmeleri dini bir mecburiyet olduğunu bu akaid kitaplarında görmüş oluyoruz. Gerek Taftazani'nin Şerhül Akaidinde, gerekse Ömer Nesefi'nin Metnül Akaidinde bunları gördük. Yine büyük alim ve ariflerden Şah Veliyullah Eddehlevi rahmetullahi aleyh de şöyle buyuruyor. Peygamber Efendimizin hayatını güzel bir şekilde tetebbu eden kişi, inceleyen kişi görür ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her gazveye çıkışında Medine-i Münevvere'nin başına mutlaka bir sahabisini emir tayin etmiş, yerine vekil bırakmış, hiçbir zaman Müslümanların işlerini ihmal etmemiş, Müslümanları başıboş bırakmamıştır. Hatta Medine'ye, şehir merkezine bir vali, civar köylere, uzakta olan avali denilen kısımlara başka bir vali bıraktığı rivayetleri de var. Yani Efendimizin Müslümanları hiçbir zaman kendi halinde başıboş bırakmadığını görüyoruz. Onun adeti bu olduğu halde vefatı yaklaşınca Müslümanların işlerini ihmal ettiği nasıl tasavvur edilebilir? Onun için Efendimiz Hazreti Ebubekir Efendimiz'e işaret etti. Onun halife olması için pek çok teşviklerde, işaretlerde bulundu. Bu rivayetlerde malum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetine olan şefkat ve merhametini düşündüğünde onun ümmetini dağınık vaziyette bir anarşi ortamına bırakmayacağını anlarsın. Bir anarşi içerisinde Peygamberimiz ümmetini bırakmayacağı anlaşılır. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken halifelerini öne çıkarmış ve ashabına onlara itaat etmelerini emretmiştir. Benden sonra Ebu Bekir'e itaat edeceksiniz diyor. Sonra Hazreti Ömer'e biz ikisinin ellerinden tutarak biz kıyamet günü bu şekilde haşredileceğiz buyuruyor. Pek çok onların faziletiyle ilgili işaretlerde bulunuyor. Ve Müslümanlar diyor Ebu Bekir'den başkasını seçmez. Cenab-ı Hak da Ebu Bekir'den başkasına razı olmaz buyuruyor Buhari'de. Bu şekilde Efendimiz de kendisinin yerine halifesini kuvvetli bir şekilde işaret edip gidiyor. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Musa'dan sonra Beni İsrail'den ileri gelen kimseleri görmedin mi? Kendilerine gelen peygamberlerden birine bize bir hükümdar tayin et de onun kumandasında Allah yolunda savaşalım demişlerdi. Bakara suresi 246. ayet-i kerime. Beni İsrail'de peygamberle diyorlar ki bize bir kumandan, bir devlet başkanı tayin et de ya Resulallah biz de onun kumandası altında cihad edelim. Allah'ın cihad emrini yerine getirelim. Allah'ın dinini yayalım. Düşmanlarımıza karşı zafer kazanalım. Düşmanlarımızı bertaraf edelim diyorlar. Demek ki bu mutlaka bir idarecinin gerekliliğini gösteriyor bu ayet-i kerime. O peygamber de Talut'u tayin ediyor. Talut da Calut ile savaşıyor. Malumunuz ayet-i kerimelerde ilerlerde anlatılıyor. Bu ayet-i kerimeyi düşündüğünde sana ayağın olur ki gerek hücum gerekse müdafaa şeklinde olsun kafirlerle savaşmak herhangi bir halife tayin etmeden mümkün değildir. Kafirler mutlaka Müslümanlara düşmanlık ederler. Müslümanların düşmanları her fırsatta onlara düşmanlıklarını, ikiyüzlüklerini, münafıklıklarını gösterirler. Hiçbir zaman onların hayrını düşünmezler. Yani kimse buna aldanmasın. İşte insan haklarıdır, demokratik hayattır, şudur budur. Bugün çok söyleniyor ama baktığında kafirler her fırsatta ikiyüzlüklerini gösteriyor. Her fırsatta Müslümanlara karşı düşmanlıklarını gösteriyorlar. Ve bunun için de mutlaka onlara karşı kuvvetli olmak, müdafaa etmek gerekiyor. Kıyamet günü insanların gideceği yer iki tane. Cennet ve cehennem. O zaman bu dünyada da insanlar büyük olarak iki gruba ayrılıyor. Müslümanlar ve gayrimüslimler. Bakıyorsunuz Müslümanlara karşı gayrimüslimlerin hemen bir araya geldiği, birleştiği görülüyor. Demek ki onlara karşı gerek müdafaa olsun, gerek hücum olsun. Onlarla mücadele edebilmek için mutlaka diyor bir devlet başkanına, bir idareciye ihtiyaç vardır diyor. Abdullah Şah Veliyullah Eddihlevi İzaletül Hafa An Hilafetil Hulefa isimli eserinin 2. cildinin 406. sayfasında. Yine bizim büyük alimlerimizden müfessir, fakih, diğer İslam ilimlerde de derin bilgi sahibi olan Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır. Elmalılı tefsiri, Elmalılı meali diye piyasada kitaplarından tanıyoruz. Şu mütalada bulunuyor bir makalesinde. Müslümanın Allah ile arasındaki vasıtası hocaları değil hükümetidir diyor. Allah ile vasıtası cami hocasından daha çok hükümetidir. Yani imamı sagir, imameti suğra değil, küçük imam değil, imameti kübra, imamı kebir, büyük imam. Büyük imam asıl biraz yukarıda gördüğümüz gibi fıkıh akaid kitaplarında toplum hayatındaki ibadetlerin, muamelatın yerine getirilmesi bu büyük imama bağlıdır. O sebeple Müslümanın Allah ile arasındaki vasıtası hocaları değil, hükümetidir. Müslüman hem menfaati dünyeviye hem de menfaati uhreviyesinin devlet ve hükümetiyle kaim olduğunu bilir. Yani dünya menfaatleri de, dünyanın düzeni, tertibi, huzuru, adaleti, dünyadaki huzur da, ahiret menfaatleri de, ibadetlerin hak gerçekten yerine getirilmesi, hadlerin, cezaların, muamelatın gerçek manada yerine getirilmesinin de devlet ve hükümetiyle kaim olduğunu, bunun ayakta durduğunu bilir. Devletini zayi ederse azab-ı uhraviye kesbi istihkak etmiş olacağını bildiğinden devletini zayi ederse, azab-ı uhreviye, ahirette bir cezaya, azaba, ahiret azabına hak ettiğini, ahiret azabına müstahak olduğunu, bunu kazandığını, kendi kendine bir azaba müstahak olduğunu bildiğinden devleti uğrunda fedai can etmeyi en büyük fazilet ve sevap addeder. Onun için şehitlik diye atalarımız işte Çanakkale'de olsun, Kurtuluş Savaşı'nda olsun, diğer Balkan harplerinde, doğudaki cephelerde olsun, bütün cephelerimizde, Osmanlı döneminde olsun, önceki dönemde Selçuklularda bütün atalarımız Müslümanların için savaşmışlar. Bu devleti, vatanı müdafaa edelim, vatanımızı koruyalım. Bu vatandaki idaremiz, birliğimiz bozulursak, kaybedersek dinimizi bir doğru şekilde yaşayamayız. Bu sebeple de ahiret azabına müstahak oluruz diyerek devletleri, vatanları uğrunda fedai can etmeyi, şehitliği büyük bir fazilet ve sevap olarak addetmişler. Yapamazsa devletinin vaziyeti diniyesi derecesinde vicdanen muazzeb olur. Eğer canını feda edemezse, idaresini, Müslüman idareyi koruyamazsa, kaybederse devletinin vaziyeti diniyesi derecesinde, yani onu kaybettiği zaman, İslami idareyi kaybettiği zaman memleket, vatan nasıl bir dini olarak zayıflayacak, dini olarak nasıl gerileyecek, dini hayat nasıl zayıflayacaksa o zayıflık derecesinde vicdanen muazzeb olur, azap çeker. Hükümetinden ayrılan İslam bir hükümet daha yapmaya, yapamazsa aramaya gider. Hükümetinden ayrılan İslam'ı bir hükümet daha yapmaya, yapamazsa aramaya gider diyor. Yani tekrar o İslam'ı tekrar idareye getirmek, başa getirmek için uğraşır. Onu yapamazsa bir Müslüman devlete hicret eder. Bunu bu şekilde özetlemiş Elmalı Hamdi Yazır makalelerinden birisinde, Meşrutiyetten Cumhuriyete Makaleler diye bunun makaleleri bir araya getirip neşredildi. Onun 208 ve 209. sayfalarında bu şekilde durumu izah ediyor. Demek ki mutlaka İslami bir idare olması lazım Müslümanlar için. Bunun için Müslümanlar her türlü fedakarlığı yapar. Malından fi sebilillah, Allah yolunda malından harcar, canını feda eder. Şehitlikte de cennetin en üst mertebelerinden birisi peygamberlikten sonra onu kazanmak için çalışır. Bunu yapamazsa, kaybederse tekrar orada İslam'ı hakim kılmak için gayret eder. Bunu yapamazsa hicret eder, Müslüman bir devlete hicret eder diyor. Mutlaka İslami bir devlette yaşaması gerekir Müslümanın diyor Elmalı Hamdi Yazır. Müslümanların idarecisi de ancak Müslüman bir kişi olmalıdır. Zira Allah Teala kafirlerin müminler üzerinde olmasını asla istemez. Velen yec'alallahu lil kafirine alel müminine sebile. Velen yec'alallahu lil kafirine alel müminine sebile. Allah kafirler için müminlerin üzerine bir yol kılmamıştır, bir yol yapmamıştır. Bir yola müsaade etmez. Yani kafir bir insanın, inançsız bir insanın Müslümanlara idareci olması doğru değildir. Nisa suresi 141. ayet-i kerimede. Müslümanların idari ve kritik işlerinin kafirlere bırakılması asla caiz değildir. Hazreti Ömer radıyallahu anh valilerini bundan şiddetle nehyetmiştir. Müslümanların diğer sadece devlet başkanlığı diye diğer idari ve kritik işlerinin de kafirlere bırakılması, inançsız kimselere bırakılması asla caiz değildir diyor. Hazreti Ömer bunun için valilerini uyarır. Müslümanların önemli işlerini, idari işlerini, kritik işlerini gayrimüslimlere bırakmayın diye mektuplar gönderirdi valilerine. Bir takım hataları sebebiyle hemen idareciye baş kaldırmak doğru değildir. Ömer Nesefi, akaid alimi rahmetullahi aleyh, ehli sünnet alimlerinin itikadını şöyle hülasa eder. İmam da, yani idarecide masum olma şartı aranmaz. İmam masum değildir. Tamam, bütün günahlardan korunmuş değildir. İmamın zamanının en üstün olması şart değildir. En üstün olması şart değil ama idarecilikte maharet sahibi ise o başa getirilebilir. Nitekim Zatü Selasil gazvesinde Peygamber Efendimiz Amr bin As'ı yeni Müslüman olmasına rağmen ordunun başına kumandan tayin ediyor, gönderiyor. O ordunun içerisinde Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer gibi büyük sahabiler de var. Ama Amr bin As'ın kumandanlık tecrübesi, bilgisi, mahareti Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'den daha iyi olduğu için onların başına onu kumandan tayin etmiş. Demek ki daha faziletli olanın üzerine az faziletli olan kimse kumandan tayin edilebilir, idareci tayin edilebilir. O işi daha iyi biliyorsa, yoksa bir devrin en müttaki, en faziletli, en alim kimsesi idareci olacak diye bir şey yoktur. Tabii ki bunlar bir araya gelirse aliyül ala daha güzel olur, ama bir araya gelmezse idareciliği daha iyi bilen kimsenin gelmesi gerekir. Allah Teala'ya itaat halinin haricine çıktı, fasık ve zalim oldu diye imam azledilmez diyor Ömer Nesefi. İmamın imamla ilgili olarak Allah Teala itaat halinin haricine çıktı, günahlar işledi, fasık oldu, günahkar oldu, zalim oldu, adaleti tesis edemedi bazı yerlerde, her zaman değil. Bu böyle oldu diye imam hemen azledilmez. İmamdan yüz çevrilmez, ona sırt dönülmez. Salih olsun, facir olsun, herkesin peşinde namaz kılmak caizdir. Onun peşinde namaz kılınır ve ona destek verilir. Çünkü onu azlederken, imam değiştirirken pek çok karışıklıkların, fitnelerin olması muhtemeldir. Fırsat bekleyen insanlar vardır. Bazı din düşmanları vardır, vatan hainleri vardır. Onlar o esnada kendileri başa gelmek için, idareci olmak için, makam sevdasından dolayı o halkı, toplumu, devletin, Müslüman halkı, o vatandaki insanları zararına olan, onları perişan edecek, onları zarara uğratacak pek çok işler yapabilirler. Bu sebeple istikrarı devam ettirmek, sağlamak gerekiyor. Cenab-ı Hak Müslüman bir idareci lütfettikten sonra Müslümanlara düşen de artık ona itaat etmektir, yardımcı olmaktır, istikamet üzere devam etmesi için ikazlarda bulunup bol bol dua etmektir. Ona destek vermek, fikren, ilmen, dua olarak, kalben, her şekilde Müslüman idareciye destek olmaktır. İnşallah kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Evet kıymetli dinleyenler, imaret bölümüne başlamıştık. Emirlik, idarecilik bölümüne başlamıştık. Müslim'in sahih kitabından. İnşallah devam ediyoruz. Cenab-ı Hak Müslüman bir idareci lütfettikten sonra Müslümanlara düşen artık ona itaat etmektir, yardımcı olmaktır, istikamet üzere devam etmesi için ikazlarda bulunmaktır. Uygun bir lisanla, uygun bir şekilde, gizli gizli, insanların huzurunda olmadan ona bol bol dua etmektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar: Kim bana itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim bana isyan ederse Allah'a isyan etmiş olur. Kim benim tayin ettiğim idareciye itaat ederse bana itaat etmiş olur. Peygamberimizin tayin ettiği idareci, halifeye, kim benim tayin ettiğim idareciye isyan ederse bana isyan etmiş olur. Peygamber Efendimizin tayin ettiği halife, kumandan olabilir, ordu kumandanı. Buna itaat eden peygamberimize itaat etmiş olur. Çünkü peygamberimiz tayin ediyor onu. Efendimize itaat eden de Allah'a itaat etmiş olur. Çünkü onu da Allah Teala elçi olarak gönderiyor. Bugün de öyledir. Bir insanların elçisine dinleyen onu, göndereni dinlemiş olur. Ona karşı gelen onu, gönderene karşı gelmiş olur. Efendimiz devam ediyor: İdareci kalkan gibidir. Onun ardında düşmana karşı savaşılır. Kalkanın arkasına sığınarak insanlar düşmana karşı savaşırlar. İşte idareci de bir kalkan gibidir. Eğer o Allah'a karşı takva sahibi olmayı emreder ve adaletle idare ederse bu sebeple ecre nail olur. Hem idarecilik yapar hem de takva üzere, güzel bir idarecilik, adalet üzere idarecilik yaparsa çok büyük ecirlere nail olur. Normal bir vatandaşın ecrinden kat kat fazla olur onun ecri. Böyle yapmazsa büyük bir vebal yüklenmiş olur. Yine adalet göstermezse, zulmederse de vebali de, günahı da ona göre diğer normal vatandaşa göre kat kat fazla olur. Buhari Cihat 109'da geçen hadis-i şerif. Yine Buhari Ahkam 4'te şöyle buyurur Efendimiz: Sultan tarafından üzerinize henüz azat edilmedik ve başı kara üzüm tanesi gibi küçük ve siyah bir Habeşi köle dahi vali veya emir ve memur tayin edilse onu dinleyip ona itaat ediniz. Yani vali başınıza bir idareci, devlet başkanı başınıza bir idareci tayin ettiyse, kumandan tayin ettiyse, emir, memur, bir memur gönderdiyse, bu memur azat edilmemiş bir köle bile olsa, başı kara üzüm tanesi gibi küçük, simsiyah da olsa, yani insanların manzara olarak, görünüş olarak hoşlanmadığı bir yapıda bile olsa, madem ki bunu bir devlet başkanı tayin etmiş, ona itaat ediniz diyor Efendimiz. Bu Müslümanların, toplumun fesattan kurtulması, huzur içerisinde birlik, beraberlik, karmaşadan, terörden, anarşiden kurtulması için şart olan bir şey. Sözün tek olması. Diğer hadis-i şerifte Efendimiz, kim idarecisinde hoşlanmadığı bir şey görürse ona sabretsin. Müslüman bir idarecide hoşlanmadığın bir durum görebilirsin. Herkes kendine göre hoşlanmadığı bir durum görüp ona baş kaldırsa ortalıkta bir karmaşa, bir fesat, bir terör, bir anarşi olur. Bunun için herkes diyor Müslüman bir devlet başkanına artık itaat etsin. Zira her kim ki sultanın himayesinde bulunan cemaatten ve İslam birliğinden bir karış miktarı harice çıkarak idareciye muhalefet ve isyan halinde vefat ederse o kimse cahiliye ölümü üzere vefat eder. Kim artık idarecinin karşısına geçer, onun aleyhinde çalışır, ona itaatten dışarı çıkarak onu zayıflatmak, onu iktidardan düşürmek için çalışarak vefat ederse cahiliye ölümü üzere vefat eder. Çünkü bunun yaptığı iş büyük bir zulümdür. Müslümanlara, bütün Müslüman topluma olan bir zulümdür. Müslümanların birliğinin bozulması, kafirlere fırsat vermek, anarşiye yol açmaktır. Bunu insan, basit bir insan bile düşünse görür. Yani Allah korusun, sui hatime ile ahirete giderek cehenneme müstahak olmasından korkulur. Birlikten, beraberlikten ayrılmamak gerekiyor. Çünkü herkesin istediği gibi, gönlüne göre bir başka bir insan olmaz. Herkes kendisini sever zaten. Onun için hemen kendine uymayan, kendi hoşlanmadığı davranışlar sebebiyle bütün Müslümanları, bütün vatanı, milleti, İslam alemini tehlikeye atacak, bir onun zayıflatacak, velev küçük bir lif koparmak bile olsa, büyük kalın bir halatta yüzlerce lif vardır. Bunlardan birisi kopsa önemli görülmez ama tek tek koptukça o halatın tamamı kopar gider. Bu sebeple o Müslüman, her bir Müslüman o halatın bir lifidir ve bu halatın istikameti, yönü aynı olmalıdır. Birlik ve beraberlik içerisinde olmalıdır Müslümanlar. Bu halattan kopmamalıdırlar. Bu çeşitli sebepler olabilir. Makam hırsıyla olabiliyor, mal hırsıyla olabilir, bir menfaat sebebiyle olabiliyor. Ama umumun, İslam'ın, dinin menfaati için, Müslümanların menfaati için insanlar kendi menfaatlerinden vazgeçmeleri gerekiyor. Kendi menfaatlerini bir tarafa bırakmaları, hatta canlarını bile feda etmeleri gerekiyor. Fî sebilillah, mallarıyla, canlarıyla cihad etmeleri gerekiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fî sebilillah, Allah yolunda İslam'ın güçlü olması, Müslümanların kuvvetli olması için harcanan mal, paraya Allah 1'e 700 katı verir müjdesini bizlere veriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Canını verirse, zaten şehit olursa, onun karşılığı ise hayal ötesi bir karşılık. Şehitlerin karşılaştığı, onların kazandığı manzarayı kimse tarif edemez. Efendimiz buyuruyor ki cennete giren hiçbir insan tekrar dünyaya gelmeyi asla istemez. Bütün dünyayı verseler de. Cennetin en alt tabakasına bile girse insan, gel bütün dünya senin olsun dese de dünyaya dönmeyi istemez. Sadece şehit ister diyor. Niçin? Şehitliğe karşı, şehitliğe Cenab-ı Hakk'ın verdiği o cennet nimetleri, lütuflarını görünce defalarca tekrar dünyaya gelip tekrar şehit olmak, tekrar gelip 10 defa dünyaya gelip 10 defa şehit olmak ister. Çünkü onlara Cenab-ı Hakk'ın verdiği büyük lütufları, ihsanları görür. Şehit daha ölür ölmez, ölürken de acı hissetmeyeceğini söylüyor Efendimiz. Bir karınca ısırması gibi bir acı hisseder. Vefat eder etmez hemen cennet nimetlerinden istifade etmeye başlıyor daha kabrinde, kıyameti beklemeden. Diğer Müslümanlar kabirlerinde kıyameti beklerken şehit hemen cennetlerde gezmeye başlıyor. İşte malına da 1'e 700 kat ecir veriyor en azından Cenab-ı Hak. Ve yine ihlasına göre daha fazlasını lütfediyor. Bu sebeple Müslümanların birliği için insanlar kendi menfaatlerinden, şahsi menfaatlerinden vazgeçmesi gerekiyor. Sahabi güzinden Seleme bin Yezid radıyallahu anh, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine, ya Resulallah, başımıza bizden haklarını tam olarak isteyen, ancak bizim haklarımızı bize vermeyen idareciler gelirse ne yapalım? Yani kendi haklarını tam olarak istiyor. Kendilerine ne gerekiyorsa, itaatsa itaat, vergiyse vergi, yardımsa yardım, ne varsa onu eksiksiz bizden alıyor. Ama bizim onlardan istediğimiz şeyleri bize vermiyor. Yani bizim bize gerektiği kadar belki fazla mal vermiyor, mülk vermiyor. Ne bileyim, ihtiyaçlarımızı tam karşılamıyor. Böyle bir durumda karşılaşsak ne yaparız? Gücümüz de yetmez onlara karşı diye soruyor. Siz ne emir ve irade buyurursunuz ya Resulallah diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ondan yüz çevirdi. Yani böyle bir durum hoşuna gitmedi Efendimizin. Hem böyle bir idarecinin olması hoş bir şey değil, hem de böyle bir durumda sanki bu sahabinin sorusu ne yapalım, ona isyan edelim mi, baş mı kaldıralım manası ihtiva ettiği için bu durumdan da hoşlanmadı. Yani iki ateş arasında, iki hoşlanmadığı durum arasında Efendimiz bu hali 3 defa tekrar etti. Yani bir tarafa geçiyor, tekrar soruyor sahabi. Efendimiz yine yüz çeviriyor. Bu sefer Eş'as bin Kays radıyallahu anh onu tutup çekti. Seleme'ye yeter Efendimiz diyor, hoşlanmadı bu sorudan, artık sorup durma. Nihayet Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: siz söz dinleyin ve itaat edin. Madem Müslüman bir adam var başınızda, hakkınızı vermese de bazı zarara uğrasanız da şahsi olarak ferdi zararlar, söz dinleyin ve itaat edin diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onların yapmaları gereken vazifeler vardır. Yerine getirirlerse ecir alırlar. Getirmezlerse mesul olurlar. Devlet başkanının halka karşı vazifeler vardır. Sizin de onlara karşı vazifeleriniz vardır. Yaparsanız ecir alırsınız, yapmazsanız mesul olursunuz. Herkes kendisinden sorumlu. Ama size düşen Müslümanların birliğini, dirliğini bozmamak, ona destek vermek, onlara düşen de onlar da kendi haklarını yapmaları, adaletle yönetmeleri, ama yapmazlarsa mesul olurlar buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine akaid kitaplarımızda şöyle yazıyor: Allah Teala itaat halinin haricine çıktı, fasık ve zalim oldu, insanlara haksızlık yaptı diye devlet başkanını azledilmez. Nitekim Hulefai Raşidinden sonra gelen idarecilerden fısk ve günah zuhur etmiş. Emeviler döneminde, Abbasiler döneminde, daha sonraki dönemlerde Müslüman devlet başkanlarının günahlar, fısklar zuhur etmiş, zulümler olmuş, iş içenler olmuş, çeşitli şeyler olmuş, cevr ve cefa yayılmış, ama bu devlet başkanını azletmeyi gerektirecek bir sebep olarak görülmemiştir. Çünkü onu azlediyoruz, yerine daha iyisini getiriyoruz derken ortalıkta bir karmaşa olur, fırsatçılar bir fırsat bulur ve o esnada kendileri hubb-ı riyasetle, devlet reislik, idarecilik sevdasıyla ortalığı karıştırırlar ve bu toplum olarak bütün Müslümanlar zarar görür. İşte tarihte olduğu gibi, tarihe baktığımızda taht kavgaları için, saltanat kavgaları için nice insanlar ölmüş, nice beldeler tarumar olmuş, ekinler, ziraat mahsulleri olsun, ağaçlar perişan olmuş, insanlar ölmüş, hayvanlar ölmüş. Bu zararlar hepsi, her birisi tabii ki Müslümanlar için zarar, Müslümanların kaybı. Böyle bir karmaşaya sebebiyet vermemek için artık Müslüman bir idareci, kimse onun, tek bir idarecinin başında toplanmak, ona destek vermek. Zira diğerinin zararı daha büyük olacaktır. Yani devlet başkanını değiştiriyoruz derken Müslümanlar daha büyük bir zarar göreceklerdir. Onun için başsız kargaşa içerisinde birkaç gün geçmektense bu şekilde 30 yıl diyor sizin başınızda durması böyle bir idarecinin sizin için daha hayırlıdır diyor sahabi. Ona da dikkate almak gerekiyor. Yine bu Taftazani'de geçiyordu. Bir gibi Kadızade şerhinde geçen bir ifade: devlet reislerine kılıç çekmek ve azletme uğraşmak caiz değildir. Zalim de olsalar böyledir. Ama kafir olursa o zaman öyle değildir. Onları kötülemek, beddua etmek de doğru değildir. Onlara hayır dua etmek, şeriata uygun olan emirlerine itaat etmek vaciptir. Yani devlet başkanı günahkar, yanlışları var diye onları kötülemek, aleyhinde konuşmak, beddua etmek de büyük böyledir diyor. Yani doğru değildir, caiz değildir, günahtır, vebaldir. Onlara hayır dua etmek, şeriata uygun olan emirlerine itaat etmek vaciptir. Şeriata uymayan, Allah'a isyan olan emirlerine yine itaat edilmez. Zira Müslümanların imamıdır, reisidir. Yine aynı kitapta İslam hükümdarlarına adalet, insaf, Müslümanlara merhamet ve düşmanlarına galip gelmesi için dua etmelidir. İslam hükümdarlarına, Müslüman idarecilere adaletli olmaları, insaflı olmaları, Müslümanlara merhamet ve düşmanlara galip gelmeleri için dua etmelidir. Dua çok önemli bir husustur hakikaten bu konuda. Zira Müslümanların imamıdır o. Ona hayır dua etmek bütün müminlere vaciptir. Bütün müminlerin idarecilerine, Müslüman idarecilerine, bu patron da olabilir, iş idarecisi de olabilir, şehrinde bir idareci, ilçede bir idareci, köyde bir muhtar da olabilir, Müslüman bir muhtar da olabilir. Müslüman bir idareciye dua etmesi Müslümanlar için vaciptir. Şeriat işlerinde ona itaat etmelidir. zalimdir deyip beddua etmemelidir, isyan etmemeli, azil etmemelidir. Islahına ve insaflı olmasına dua etmelidir diyor. Bir gibi vasiyetnamesinin Kadızade şerhinde bu şekilde bir tavsiye var. Bununla ilgili Fudail bin İyaz diyor, büyük Allah dostlarından. Fudail bin İyaz diyor ki, şayet benim kabul olacağı kesin olan bir dua hakkım olsaydı, onu devlet başkanından başkası için yapmazdım. Cenab-ı Hak her peygambere veriyor. Bir dua mutlaka makbul olacak bir dua hakkım var diye. Efendimiz ahirete ümmetine şefaat için o duayı sakladığını bildiriyor. İşte öyle bir hak verseler bana diyor Fudail bin İyaz. Yani bu meselenin ehemmiyetini göstermek için bir örnek veriyor. Desene ki bir duam var, ne istesen kabul olacak. Ben diyor o duayı kendim değil, akrabam değil, çoluk çocuğum için değil, devlet başkanı için yapardım. Devlet başkanının adil, kuvvetli, insaflı bir insan olması için yapardım. Talebeleri bunun sebebi nedir efendim diye sordular. Yani kendin varsın, akrabanın, çoluğun çocuğun var, bunu bırakıyorsun, devlet başkanına dua ediyorsun. Şöyle cevap veriyor, o duayı kendime yapsam benden başkasına faydası olmaz. Ama devlet başkanına dua edersem onun salahı ve iyiliği bütün insanların ve beldelerin ıslahı demektir. Devlet başkanı iyi olması, adil olması, bütün beldelerin, bütün memleketin iyi olması, hatta bunun içerisinde benim de iyi olmam manasına gelir. Kendime de bu şekilde faydalı olur. Bu nasıl olur efendim? Biraz tefsir eder misiniz? Diyorlar. Şöyle izah ediyor Fudail bin İyaz Hazretleri. Beldelerin ıslahı şöyle olur. İnsanlar idarecinin zulmünden emin olunca harap olan yerleri imar ederler ve yeryüzünü cennet haline getirirler. Yatırım yaparlar. Ekerler, biçerler. Bu şekilde adaletten emin oldukları için, zulüm görmeyecekleri için, zarar etmeyecekleri için her taraf cennet haline gelir. İnsanların ve kulların ıslahına gelince aklı salim sahibi kişiler cahil insanlara bakarlar. Maişet derdi bunları Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek gibi kendilerine daha faydalı olacak işlerden alıkoymuş derler. Aklı salim sahibi insanlara bakarlar ki insanlar cahil kalmış. Onları 50'şer kişilik veya bundan biraz daha çok veya az gruplar halinde bir evde toplar ve bir alime senin ihtiyacını biz karşılayacağız, sen bu insanlara dinlerini öğret derler. Yani devlet destek verir dini eğitim için. Zenginler destek verir. Sen bu insanlara dinlerini öğret, biz senin ihtiyacını karşılayacağız diye bir hoca tutarlar. Allah Teala onların içinden kabiliyetli birini çıkardığında onu yetiştirip bu grubu ona teslim et derler. Yani hoca yetiştirir, emaneti ona teslim eder bu şekilde. İşte beldelerin ve kulların ıslahı da böyle olur. Bu da ancak Müslüman bir idarecinin, kendini bilen, Allah'tan korkan bir idarecinin desteğiyle olur. Müsaade eder. Yani buna da müsaade etmese de bunu yapamaz insanlar. Yani devlet diyelim ki Allah'tan korkmayan bir idareci olsa bu dini eğitime destek vermesini istemedik, tamam ondan vazgeçtik. O bir tarafa engel bali olmasa, mani bali olmasa, yasaklamasa bari diyor Müslümanlar. Biz kendimiz yaparız bu işi diye, ama bakıyorsunuz devlet eliyle buna da yasak getiriliyor. Kısıtlamalar getiriliyor, cezalar veriliyor. Okullar kapatılıyor. Bu sefer ne yapar insan? Gönüllü Müslümanlar bile kendileri başına bu işi yapamaz. Bu sebeple insanlar dini olarak cahil kalır ve o insanları diğer şer odakları istedikleri gibi kullanırlar. Ahiretlerini, ebedi hayatlarını da mahvederler. Dünyalarını da mahvederler. Onun için hiç değilse en azından devlet başkanı buna müsaade eder. Yasak koymaz. Hele bir de buna destek verirse işte bu en büyük insanların ıslahı demektir. Nesillerin kurtarılması, insanların ebedi hayatının kurtarılması demektir. Yani bütün derdi Müslümanın bütün derdi Allah'ın bütün kullarını ebedi hayatta kurtarmak, ebedi hayatını kurtarmak. Bu da ancak imanla, İslam'ı bilmeleriyle mümkün olabilir. Bunun dışında asla mümkün değildir. Bu sebeple Müslüman Allah'ın her kuluna, sadece Müslüman beldelerdekilere değil, dünyanın her tarafına, gayrimüslim beldelerdeki insanlara da İslam'ı ulaştırmak, İslam'ı öğretmek için gayret eder, malını harcar, vaktini harcar, bütün imkanlarını harcar. Bunu ferdi olarak yaptığı gibi devlet desteğiyle de yapmak ister. Devletin bu işi yapması zaten en büyük vazifesidir. İşte bütün bunlar diyor bir Allah'tan korkan Müslüman bir devlet başkanıyla olur. Onun için benim makbul bir duam olsa diyor, bunu diyor Fudail bin İyaz Hazretleri Allah dostlarından, bunu diyor işte devlet başkanı için bu duayı yapardım diyor ve talebelerine bu şekilde izah ediyor. Bu cevap üzerine İbnül Mübarek, Abdullah İbnül Mübarek, bu da büyük alim, muhaddis ve yine Allah dostlarından, kalkıp onun alnından öptü ve "Ey hayırların muallimi, hayırları öğreten, iyilikleri öğreten hoca, zaten senden başka kim böyle güzel şeyler düşünebilir ki?" buyurdu. Yani bu ne güzel bir düşünce, ne güzel bir fikir, yönlendirme, hakikaten seni tebrik ediyorum diye kalkıp diyor alnından öptü Abdullah İbni Mübarek Hazretleri. Fudail bin İyaz'ın ilk devir alimlerinden bunlar. Bizim zamanımızdan şöyle 1000 sene önce yaşamış alimlerden bunlar aşağı yukarı. Bunların düşüncesi bu şekilde. Yani makbul bir duamız olsa diyorlar devlet başkanı yapardık o duayı. Onun salih olması bütün beldelerin, memleketin, vatanın, bütün Müslümanların ıslahı manasına gelir diyor. Bunun aksine Müslüman idareci aleyhine çalışmak ise insanın sırtına çok büyük bir vebal yükler. Yani Müslüman idareci aleyhinde konuşmak, onu yıpratmak için çalışmak. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sultan Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerinin yeryüzündeki saye-i Rabbani'sidir, gölgesidir. Onun hükümlerini infaz eden bir Cenab-ı Hakk'ın halifesidir, tayin ettiği bir halifedir. Kim ona hıyanet eder ve aldatırsa dalalette kalır veya dalalette kalsın. Dua olarak da anlaşılabilir bu. Haber olarak da anlaşılabilir. Kim ona karşı samimi hayrını düşünür, hayrını ister, iyiliğini ister ve nasihatkar, ihlaslı, samimi olursa hidayete erer. Yani devlet başkanına karşı ihlaslı, samimi, onun hayrını istemek, iyiliğini istemek, bu duygularla dolu olmak gerekiyor. Böyle olursa diyor hidayete erer. Bunun aksine olur, onun aleyhinde konuşur, onu zayıflatmak için çalışırsa bu da diyor dalalette kalır, dalalette kalsın buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Diğer hadis-i şerifte şu bir gerçek ki benden sonra yakında saltanat-ı İslamiye teşekkür edecektir. Sultanlar gelecektir. Tam bir İslami halife olmayacak ama Müslüman sultanlar olacaktır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani nübüvvet üzere olan hilafet 30 yıl olacak. Ondan sonra saltanat gelecek diyor Efendimiz ama o saltanatta işte adalet olacak, zulüm olacak, karışık olacak biraz. Sakın Müslümanların sultanının gözden düşüp zelil olması ve kuvvet kaybetmesi için çalışmayınız. Efendimiz böyle ikaz ediyor. Zira her kim Müslümanların sultanının gözden düşüp alçalması ve zelil olması için gayret ederse, yani bunu konuşarak olur, yazarak olur, başkalarına fikir vererek onların fikrini çelerek olur. Kendi boynundan İslam bağını koparıp atmış olur. Yani kim Müslümanların idarecisini, sultanı alçaltmak, zelil etmek, zayıflatmak için çalışırsa kendi boynundan İslam bağını koparmış atmış olur. Çünkü bu hareket İslam toplumuna, bütün Müslümanlara, İslam'a yapılan bir harekettir. Yani İslam'ın şirazesini bozmuş olur. Şiraze nedir? Kitabın, ciltli bir kitap düşünün. O kitabın yapraklarını tutan o arka sırt kısmına şiraze denir. O şirazeyi bozduğunda ne olur? Yaprakları, her bir yaprak bir tarafa dağılır. İslam'ın şirazesi, İslam toplumu devlet başkanını zayıflattığında, onu etkisiz hale getirdiğinde ne olur? Bütün Müslümanlar darmadağın olur. İslam aleyhinde açmış olduğu bu yarayı kapatmadıkça, bu gediği kapatmadıkça o kimsenin tevbesi kabul olmaz. Bir yara açtın Müslümanların bedeninde, devletinde, toplumunda, o yarayı kapatmadıkça tevben kabul olmaz diyor. Yani küçük bir yara da olabilir. Yani benim yaptığımdan, benim konuştuğumdan ne olur, ne çıkar dememek lazım. Bahsettiğimiz gibi kalın bir halatın küçük bir lifini koparmış olsam bile o da bir zarardır. Onu tekrar bağlamadan, tekrar onu eski haline getirmeden, o yarayı kapatmadan onun tövbesi kabul olmaz. Ancak açtığı gediği kapatır, bir daha böyle bir şeye teşebbüs etmezse ve sonra dönüp sultanı yücelten, onun izzeti için gayret eden kişilerden olursa o zaman tövbesi kabul olur. Bundan vazgeçer, tekrar tövbe eder ve sultanı bu yarayı kapatır, açtığı yarayı, bu verdiği zararı telafi eder. Sonra sultana destek veren, Müslümanların idaresine destek veren, İslam toplumunun birlik ve beraberliğine çalışan bir insan haline gelirse o zaman tevbesi kabul olur. Ama bir burada parantez var ki bunu yapması da neredeyse imkansız gibidir. Artık bir lifi kopardıysan onu tekrar eski haline getirmek, bağlamak da çok mümkün olmaz çoğu zaman. Çok zordur yani. Bir gedik açtıysan o gediği kapatmak her zaman mümkün olmaz. Ebu Zer radıyallahu anh Hazreti Osman ile tartışmışlardı. Bir köye çekilmişti. Kendi başına inziva halinde yaşıyordu. Toplumdan uzaklaşmıştı. Bunun üzerine Iraklı bir kafile ile karşılaştı. Iraklılar dediler ki, ey Ebu Zer, sana yapılanları işittik. Yani senin sözün geçmiyor. Halifeyle fikirleriniz uyuşmadı. Halife senin dediklerini yapmadı. Sen de böyle inzivaya çekildin. Sana yapılanları işittik. İsyan bayrağını aç, bir bayrak bağla. Sana yardım için istediğin kadar adam gelir. Yani biz destek veririz, adam buluruz. Bir hareket başlatalım diyorlar. Ebu Zer, bugün komünistler çok kullanırlar Ebu Zer radıyallahu anh'ın bu fikirlerini. İşte Ebu Zer radıyallahu anh bütün malın infak edilmesini istiyor kendi ihtiyaçları dışında. Diğer sahabiler ise diyorlar ki, ya zekatı verdikten sonra bu şart değil. İnsan kendisine malını kullanabilir. Zekatını verir, infakta bulunur ama malının hepsini infak etmesi gerekmez diye. İşte bu tür fikirlerse bile bakıyorsunuz komünist düşünceli insanlar Ebu Zer radıyallahu anh'ı böyle öne çıkarmaya çalışıyor. Böyle bir tartışma sebebiyle Ebu Zer inzivaya çekilmiş. Hemen Iraklı fitne bölgesinin insanları geliyor. Diyorlar ki, bir bayrak bağla, biz sana destek verelim. Ebu Zer radıyallahu anh ne buyuruyor? Yavaş olun ey ehli İslam. Ben Resulullah Efendimizin şöyle buyurduklarını işittim. Benden sonra saltanat-ı İslamiye teşekkül edecektir. Sultanlık olacak. Siz Müslümanların sultanına değer verip onu aziz tutunuz, şerefini artırınız. Onu aziz biliniz, aziz yapınız. Zira her kim Müslümanların sultanının gözden düşüp alçalması ve zelil olması için gayret ederse, İslam'ı yaralamış ve İslam aleyhinde fena bir gedik açmış olur ve o gediği kapatıp eski haline getirmedikçe onun tevbesi makbul olmaz. Halbuki kıyamete kadar da o yara kolay kolay kapanmaz. Onun için Müslüman bir idarecinin aleyhinde konuşmak, onu zayıflatmak, gözden düşürmek için çalışmak böyle bir gedik açmaktır ve bu diyor çok veballi bir iştir diyor Ebu Zer radıyallahu anh. Ve o şekilde yalnız bir şekilde inzivada Rebeza köyünde vefat ediyor radıyallahu anh. İmam Rabbani Hazretleri şöyle buyuruyor. Ehli İslam'ın Müslüman olan sultana yardım etmeyi kendilerine bir borç bilmesi lazımdır. Şeriatı yüceltme ve dini güçlendirme hususunda sultanı yönlendirmeleri icap eder. Sultana olan bu destekleri gerek sözlü gerekse fiili olabilir. Yani her halükarda sultana destek Müslüman toplumuna, İslam devletine, vatana, millete destek manasına gelir. En acil destek sözlü olandır. Sözlü nasihat. Bunun da en iyisi şer'i meseleleri beyan ve akaid esaslarını Kur'an, sünnet ve icma ümmete uygun bir şekilde izah etmektir. Yani İslami olarak İslam esaslar şunlardır, şunlara dikkat etmek lazım diye. Böylece aradan bir takım sapık ve bid'atçilerin çıkıp yolu tıkamasına ve durumu bozmasına mani olur. Çünkü yağcılar çok olur, yalakalar çok olur, sultan etrafında tutulursa, efendim siz doğru söylüyorsunuz, doğru yapıyorsunuz diye yanlış işler yaptırırlar. İslam'a uymadığı halde bu İslam'a uygundur derler. Zamanında niçekim İmam Rabbani Hazretleri zamanında devlet başkanı etrafını saran bu sapık insanlar her türlü şeye fetva verir. Efendim işte sultan onun zamanında kendisine secde ettirmek istiyor. Diyorlar ki bu caizdir efendim. Bu işte selam secdesidir, ibadet secdesidir, caizdir diyorlar. Her insan hükümdarın önünde secde ediyor. İşte bu tür diyor sapıklıklara yol kalmaz. Onları diyor tıkamak için İslam alimlerinin, gerçek ehli sünnet alimlerinin sultana ilmi destek vermesi, fikri destek vermesi en güzeli deniyor. Sonra da her türlü destek gerekir diye söylüyor. Hasılı hayattan gaye Allah'ın dinini yüceltmektir. Allah katında faziletin ve şerefin ölçüsü İslam'ın yayılması ve muhafazası için çalışmaktır. En şerefli kimdir? İlahi kelimetullah, Allah'ın dininin diğer insanlara ulaşması. Çünkü sen kurtulmuşsun, diğer de kurtulsun. Ebedi hayatını kurtarsın. Bunun için çalışmaktır. En faziletli insan en çok bu hususta gayret eden insandır. Müslümanlar her şeyden evvel bu gayeyi dikkate almalı ve bu maksada hizmet etmelidir. Bunun için gerektiğinde fedakarlık yapmaktan çekinmemelidir. İdarecilere itaat ve yardım etmesindeki ana gaye de dinine hizmet olmalıdır. Yoksa bir makam elde edeyim, bir menfaat elde edeyim şeklinde bir gayeyle yardım ediyorum gibi görünmek değil, dine hizmet, itaat Allah için, Allah rızası için olmalıdır. Muhterem dinleyenler, inşallah yeni bir programda bu imaret idarecilik bölümüne devam etmek üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.